Hayırlı akşamlar sevgili dinleyenler. Erkam Radyo'dan merhaba. Dış politika gündeminin nabzını tutan yeni bir dünya gündemi programında daha sizlerle beraberiz. Hepinizi sevgi ve muhabbetle selamlıyorum sevgili dinleyenler. Ne yazık ki uzunca bir müddettir oldukça can sıkan, milletçe üzüntülere gark olduğumuz zor günlerden geçiyoruz. Tabir caizse terör durdurak bilmiyor ne yazık ki. Hem acı dolu bir o kadar da kritik günlerden geçiyoruz demek de mümkün. Hem ülkemiz hem yakın coğrafyamız açısından. Dün terör kanlı yüzünü bir kez daha gösterdi. Başkent Ankara'da askeri personeli taşıyan servis araçları kırmızı ışıkta beklediği sırada hızla aralarına dalan bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. Patlamada 28 kişi hayatını kaybetti, 61 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor. Ankara'daki menfur saldırının arkasında PKK terör örgütünün Suriye'deki uzantısı YPG'nin olduğu tespit edilmiş durumda. Başbakan Ahmet Davutoğlu bugün Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a taziye ziyareti sonrası yaptığı açıklamada Suriye'den sızan YPG mensubu bir kişinin birlikte gerçekleştirdiği ortaya çıkmış bulunmaktadır. Türkiye'deki PKK uzantılarıyla birlikte gerçekleştirdiği bir eylem olduğunu ifade ettiler. Davutoğlu YPG mensubu kişinin adının Salih Necar olduğunu, saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasıyla da 14 kişinin gözaltına alındığını ifade etti. Başbakan Ahmet Davutoğlu YPG'yi terör örgütü olarak görmeyen ülkelere de ellerindeki belgeleri paylaşacaklarını ifade etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara'daki terör saldırısına ilişkin gerek PKK gerekse PYD'nin her ne kadar başında olanlar bu işin kendileriyle alakalı olmadığını söylüyorlarsa da bu iş son olarak İçişleri Bakanlığımızın da dün tüm istihbarat örgütlerimizin de elde ettiği bilgiler, belgelerle bunlara ait olduğu ortaya çıkmıştır ifadelerini kullandı. Ankara patlaması PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG işi çıkarken Kandil'den gelen açıklamalar adeta itiraf yüklüydü. Kıymetli dinleyenler, Cemil Bayık 28 kişinin öldüğü kanlı saldırı sonrasında açıklama yaparak Ankara'da militarizm merkezinde yapılan eylemde halkımıza karşı yürütülen insanlık dışı vahşi soykırımcı katliamlara karşı misilleme eylemi olabilir açıklamasında bulundu. Evet, şimdiye dek 28 kişinin öldüğü, 61 kişinin yaralandığı Ankara saldırısının failinin Suriye 1992 doğumlu YPG bağlantılı Salih Necar olduğu tespit edilmiş durumda. Zanlının kimliğine ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Necar ailesinin Suriye'de Beşar Esad'ın başında bulunduğu Baas rejiminin askeri istihbaratı Emnül Askeriye ile irtibatlı olduğu belirtiliyor. Yine basına yansıyan ve üst düzey yetkililere dayandırılan bilgilere göre saldırının asıl hedefinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı olduğu yönünde. Saldırıyla verilmek istenen mesajın da 24 Kasım 2015'te Rus savaş uçağının bir Türk F-16'sı tarafından düşürülmesi ve pilotunun öldürülmesine karşı misilleme olduğu ifade ediliyor. Evet kıymetli dinleyenler, bu hafta programımızda ağırlıklı olarak Ankara'daki bu menfur saldırının tüm detaylarını konuşacağız. Türkiye neden hedef ülke haline geldi? Saldırıyı gerçekleştiren piyonların arkasında hangi ülkelerin istihbarat birimleri veyahut da örgütleri var? Terörle Türkiye'yi istikrarsızlığa mı sürüklemek istiyorlar? Türkiye küresel terörle nasıl mücadele etmeli? Saldırının arkasında YPG unsurları olduğu anlaşıldıktan sonra Türkiye bundan sonra nasıl bir yol haritası izleyecek gibi bu meyanda gündeme gelen soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi program partnerimiz Halil Kurt Bey ile. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Halil Bey, şimdi Türkiye yeni bir terör eylemiyle yine sarsıldı başkent Ankara. 4 ay sonra bir başka küresel terör eyleminin hedefi oldu. Şimdilik en azından son bulması dileğiyle 28 vatandaşımız şehit oldu. Yaralarımız var tabii. Öncelikle bu terör eylemi ile nasıl bir mesaj verilmek istenmiştir? Türkiye'ye neden saldırıyorlar? Saldırının kodlarına dair nelerin altını çizdiniz siz?
Hayırlı akşamlar diliyorum. Terörde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar dileyerek başlayalım. Önce mekana ve zamana bakacak olursak, terörün icra edildiği mekan Ankara'nın kalbi Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Genel Kurmay'ın arasında kalan ve Türkiye'nin en güvenlikli bölgesi olarak kabul edilen bir yer. Zamanlama olarak da baktığımızda YPG'nin, PYD'nin, PKK'nın ve bilimum şer güçlerin ittifak edip bu Türkiye'nin adeta nefes borusunu tıkamaya azmettikleri bir dönemde bizim obüslerle YPG mevzilerini vurduğumuz günlere denk geliyor. Yani deniyor ki biz sizi can evinizden vurabilme yeteneğine sahibiz.
En güçlü olduğunuz noktada.
Önce şu tespiti yapmalıyız. PKK'nın veya onun türevlerinin böyle bir eylemi içeriden bir istihbarat almadan yapması mümkün değildir. İçeriden istihbarat dediğimizde yani Türkiye içi olarak düşünmeyelim bunu. Bunun işte Mossad diyebilirsiniz, CIA diyebilirsiniz, yani Avrupa, Rusya merkezli bu istihbaratçıların da Ankara'da, Diyarbakır'da, Türkiye'nin içerisinde cirit attığını bilmeyen yok.
Ya bu gerçeği, yani, sözünüzü kesiyorum, yani terör örgütünün tek başına gerçekleştiremeyeceği gerçeğini hemen hemen tüm terör uzmanları altını çiziyor. Mutlaka bir dış destek söz konusu, yani, dış faktör söz konusu.
Tıpkı oldu. Dünya Ticaret Merkezi'nde o diyelim ki Bin Laden'in adamları yaptığını varsayalım. Onlar sadece tetikçidir. Yani işi yapan en son halkadır. Onun bir arka boyutu vardır. Burada da belki PKK'nın türevlerinden bir tanesi çıkacaktır muhtemelen. Bu işin taşeronluğunu yapan, işte bir tane de gariban bulmuşlardır. Hayatını bu yolda vermeye hazır. Ama kesinlikle bu senaryoyu çizenlerin canları kıymetlidir yani. Onlar kendi çocuklarına falan canlı bomba yapmazlar. Hani bu PKK'ların içinde de bu hiyerarşi söz konusudur. Bu nedenle şunu halkımız çok iyi bilmeli ki Türkiye devleti tarihinde hiç olmadığı kadar Genelkurmay, emniyet, jandarma ve bütün bu MİT dördü ilk defa birlikte hareket ediyor. Yani bir 5 yıl öncesini, 10 yıl öncesini, 20 yıl öncesini düşünürsek arazide hepsi de PKK'nın peşindeler. Emniyet Genelkurmay'dan, Genelkurmay MİT'ten bilgi saklardı. Yani birbirinin bilgisini paylaşmadığı için de onlar şey yapardı. Bu nedenle Amerika'nın, Rusya'nın, dünyanın bütün şer odaklarının Türkiye üzerine adeta çullandığı bir dönemde bakıyorsunuz işte Cizre'de, Silopi'de, Sur'da ve şimdi de İdil'de aylardır yapmış oldukları yığınakları bizim özel birliklerimiz tuzla buz ediyor. O konuda da bir endişeye kapılmamıza gerek yok. Evet. Yani Türkiye yeter ki kendi içinde, kendi birbiriyle kendi ayağına sıkmasın. Dışarıdaki düşmanı biz inşallah dize getirmeyi biliriz. Bu saldırı sırasında da ilginçtir. Almanya, Fransa, Rusya bile kınıyor. Fakat meclisteki dört partiden üç tanesi kınıyor. Bir tanesi çekince koyuyor. İşte bu da geldiğimiz noktayı gösteriyor. Evet.
Ya tabii şimdi siz de ifade ettiğiniz gibi son dönemde Türkiye'nin uyumlu çalışması sonucu tüm emniyet güçlerinin jandarmasından polisine varıncaya kadar uyumlu çalışması sonucu PKK'ya ve diğer terör örgütlerine ciddi bir darbe vuruldu. Çok kısa bir zaman içerisinde yaklaşık 7000 dolayında PKK teröristinin öldürüldüğü ifade ediliyor. Bunun tabii o PKK zemininde ciddi bir tahribata sebebiyet vermiş durumda. Bir anlamda örgütün belinin kırıldığı yönünde ciddi bir intiba veriyor. Bir başka bir boyutu bu eylemlerin özellikle bu hendek siyasetinin PKK tabanında ve en azından potansiyel anlamdaki PKK tabanında ciddi veya Kürt zemininde ciddi bir itiraza sebebiyet verdiğinden dolayı örgütün ölmediğini yönünde bir mesaj vermek olabilir deniyor bu eylemin ile birlikte. Tabii bir başka boyutu da uluslararası boyutu. İfade ettiğiniz gibi eylemin arkasında mutlak surette bir dış faktörün olduğu altı çiziliyor. Dış istihbarat kaynaklarının olması kuvvetli muhtemel olduğu ifade ediliyor. Buna ilişkin olarak da nasıl bir mesaj verilmek isteniyor deniyor ki işte Orta Doğu'da bir yeni bir yapılanma söz konusu. Orta Doğu yeniden şekillendiriliyor. İşte Sykes-Picot'un güncellenmesi söz konusu ve bu anlamda Türkiye'nin bu güncellenmede rol alması istenmiyor. Türkiye kendi içine hapsedilmek isteniyor. Bu yüzden böyle bir eylemle, terör, küresel anlamda bir terör eylemiyle Türkiye karşı karşıya bırakılıyor diyor. Burada bugün eski meclis başkanı Cemil Çiçek'in güzel bir tanımlaması vardı. Özellikle bu teröre ilişkin müttefik olarak kabul ettiğimiz çevrelerin yaklaşımını eleştirirken bir takım çevreler, bir takım ülkeler köpeğe köpek demiyor diyor. Köpeği kullandığı için diyor. Bu oldukça yerinde bir tespit. Gerçekten de bakıldığı zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin sözüm ona müttefikimiz olan devletin işine geldiği zaman teröre ve terör örgütlerine yaklaşımındaki farklılığa ilişkin sizin de değerlendirmelerinizi almak isteriz hocam. Yani şimdi mesela Orta Doğu'da İhvan çizgisi ki şiddetle arasına çok güçlü mesafe koymuş hareketler bile terör örgütü nitelendirilirken terör örgütü ayan beyan ortada olan YPG'nin terör örgütü olarak nitelendirilmemesi, kendi çıkarlarına hizmet ediyor diye bunun göz ardı edilmesi oldukça manidardır.
Şimdi bir çıkarlarına hizmet etmesi, ikincisi de mesela Mısır'daki o İhvan hareketinin bütün Orta Doğu coğrafyasında bugün bir karar alsa dese ki biz seküler bir hareket olmaya karar verdik. Yani biz ilhamımızı serbest piyasa ekonomisinden alıyoruz dese bunlar anında Batı medyasında cici insanlar olur. İyi örgütler olur. Bugün PYD'nin, PKK'nın, Kandil'in ve tırnak içerisindeki bu Kürt davasını savunduğunu iddia eden insanların makbul hale gelmesinin iki tane temel sebebi var. Bunu defalarca söyledik. Birincisi, bunlar diyor ki biz seküleriz diyor. Yani bir kısmı işte eski Marksist, Leninist, eski Sovyet kalıntısı ideolojiyi benimsiyor. Bir kısmı da diyor ki biz Amerikancı da olabiliriz, seküler de olabiliriz, liberal de olabiliriz. Yani bizim dinle çok da fazla bir yani bir kuracağımız devlette dinin başat rolü olmayacak diyor. Bu çok hoşlarına gidiyor. Hı hı. Bunu söyleyen Türk de olsa, Kürt de olsa, Ermeni de olsa fark etmiyor. Yani hı hı. Bunu söylemek Amerika için, İngiltere için ve Batı'daki bu hegemon güçler için böyle.
Burada sözünüzü kesiyorum. Aynı zamanda yani sözüm ona çekişme içerisinde oldukları Rusya içerisinde.
Evet.
Hem Rusya'nın hem de Batı'nın ortak noktası bu.
Birincisi biz buna kısaca seküler diyoruz. İkinci bir özellik de kendileri bir heyyula oluşturdular. Önce IŞİD dediler, sonra DAEŞ dediler. Ve sonra da bunu ortadan kaldırmak için bir işte kara harekatı yapacak bir güç oluşturmaya çalıştılar. Amerika dedi ki ben askerimi buraya sokmam. Rusya dikkat edin havadan bombalıyor. Ve karadan bizim buraya girmemizi istediler. Aslında benim kişisel kanaatim bu DAEŞ'in burada oluşturulmasının yegane sebeplerinden biri Türkiye'yi bunların üzerine sürüp Türkiye'nin ordusuyla ekonomisiyle tamamen bir batağa saplanıp tıpkı Sovyetlerin Afganistan'da olduğu gibi Amerika'nın Irak'ta veya Vietnam'da olduğu gibi yani Türkiye'nin o son 10-15 yıldır bütün o kültür ve medeniyet coğrafyamıza yönelik yapmış olduğu bir açılımı kökünden kurutmak hatta bunun sonucunda vatanın bir parçasını da kaybetmeye kadar gidecek bir batağa Türkiye'yi çekmekti. Hı hı. Türkiye bu kara harekatına girmeyeceğini deklare edince ve Türkiye'den umudu kesince bu defa oluşturmuş oldukları da bir yapı var burada. Bunu nasıl ortadan kaldıracaklar? Kara birliği olarak da şu anda gönüllü tek bir taşeron bunlar var. Hı hı. Dikkat edin karada savaşacak bir başka güç gözükmüyor ortalıkta. Ve oraya girdiğinizde de yani Özgür Suriye Ordusu dediğiniz hadisede de veya işte DAEŞ dediğiniz hadisede de kendi içerisinde çok fazla çeşitleri, renkleri ve farklı fraksiyonları vardır. Ve o coğrafyaya aklı başında bir devlet de girmek istemiyor. Çünkü elde edebileceğiniz çok fazla bir şey yok. Yani Suriye'nin petrolü yok. Yani Suriye'ye gitseniz 3-5 milyar dolar askeri harcama yapsanız. Yani Rusya'nın hali ne olacak? Ben aylardır bunu tekrar ediyorum. Yani Rusya her gün 3 milyon dolar para harcıyor, bombardıman yapıyor. Amerika bilerek Rusya'yı buraya getirdi. İki tane sebepten dolayı. Birincisi hem petrol fiyatlarını düşürüp hem burada enerjisini tüketerek Rusya, çünkü sağa sola son dönemlerde fazla müdahale etmeye başlamıştı. İkincisi de kendisine yönelik olan İslam coğrafyasının husumetini birazcık Rusya'ya doğru. Şimdi dikkat edin, artık insanlar Amerika'dan daha çok Rusya'ya katil demeye başladı. Çünkü Rus uçakları bombardıman yapıyor. Halbuki Amerika bir parmağını şıklatmasıyla uçuşa yasak bölge ilan ediyorum dediği zaman Rus uçakları orada uçamaz.
Evet, Türkiye Suriye konusunda daha farklı bir politika izleseydi daha farklı sonuçlar mı elde edirdi? Yani o daha farklı politika denilen şey nedir? Ne yapılması gerektiği de ayrı evet, bir soru olarak da gündeme getirmek mümkün. Yani Türkiye mesela Irak'taki pozisyonu daha farklıydı. İşte 1 Mart tezkeresi evet, malum. Daha temkinli bir politika izledi Orta Doğu'ya açılma noktasında veyahut da Irak'taki sıkıntıya dahil olup olmama noktasında daha temkinli hareket etti. Yani bugünkü Suriye politikasının aksine. Ama Irak'taki ortaya çıkan sonuçlardan Türkiye'de ciddi anlamda, hatta Irak'tan sonra en çok zarar gören ülke yine Türkiye oldu. Yani Suriye konusunda, işte oradaki insan hakları konusunda duyarsız kalsaydı acaba daha farklı mı olurdu? Ya da Esed'den yana bugünkü işte Rusya politikasına yakın bir politika izlemiş olsaydı Türkiye daha farklı sonuçlar elde eder miydi?
Şimdi devletleri veya kurumları, kişileri şöyle tanımlayabiliriz. Aksiyon insanı olmak veya reaksiyon insanı olmak. Muhalefeti de böyle değerlendirebiliriz. Maalesef Türkiye'de ki muhalefet reaksiyon üzerine kurulu. Yani bir fikir üretmek, yani bir tez ortaya koymak değil, mevcut hükümetin yapmış olduğu bir takım aksiyonları, hareketleri tepki vermek üzerine kurulu bir muhalefet. Türkiye'nin en büyük şanssızlığı olarak söyleyebiliriz. Çünkü yazı gelse ayrı bir muhalefet yapacak, tura gelse ayrı bir muhalefet yapacak. Yani bundan emin olabiliriz. Kendilerinin ortaya koymuş olduğu bir alternatif de yok maalesef. Şimdi Türkiye en baştan bugüne kadar insanlar nasıl bir gün sabahtan akşama kadar mutlaka hata, kusur yapar. Yani bir gün geçmez ki bir insanın bir gününde hiçbir kusuru olmasın. Devletler de böyledir. Mutlaka yani mükemmel dış politika olmaz. Eksiği vardır, hatası vardır, kusuru vardır ama şundan emin olabiliriz. Son 5 yıl içerisinde bu Suriye iç savaşında en onurlu, en dik duran, en hakkaniyet ölçüsünde politika izleyen devlet Türkiye'dir. Yani bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın ve tarih bunu böyle kaydedecektir. Evet. Bu tespiti yaptıktan sonra şunu söyleyebiliriz. Son günlerin en çok konuşulan konularından biri, Türkiye madem bu PYD terör örgütüydü, Salih Müslüm'ü niçin Ankara'ya çağırdı, kırmızı halılarla ağırladı, şimdi ne oldu da bu Salih Müslüm terörist oldu? Bugün bizim muhalefetin en çok ağzında sakız olarak çiğnediği konu bu. Şimdi öncelikle bu Kuzey Suriye bölgesinde yaşayan Kürt kökenli o mazlum insanlarla ilgili şunu söyleyelim. Orada yaşayan sıradan insanlar gerçekten Türkiye'deki Kürtlere göre de daha dindar insanlardır. Daha böyle hasbi insanlardır. Bu insanlara Suriye rejimi 10 yıllardır kimlik bile vermedi. Yoktu bunlar. Yani yok hükmündeydi. Ve hiçbir sosyal, siyasi, kültürel hakları olmayan insan topluluklarıydı bunlar. İşte bu iç savaş başlayınca Türkiye işte bunların önderi konumunda olan Salih Müslim'i çağırdı ve oradaki bütün muhalif gruplara dedi ki işte Özgür Suriye Ordusu çatısı altında, yani muhalefet bloğunun içerisine girin, biz de sizi destekleyelim. Yeni bir Suriye kurulduğunda mutlaka önceki halinize göre daha üst bir statüde, daha insanca yaşayacak bir Kürtlere hayat vaat etti Türkiye. Ama bu Salih Müslim ve ekibi, YPG'liler, PYD'liler, hani kurbanına aşık olan şeyler olur ya insanlar, kendine 10 yıllardır zulmeden Esed'le işbirliği yapmayı tercih ettiler. Bugün YPG ile Esed'in işbirliği içerisinde olduğunu dünya medyası da söylüyor. Evet. Sadece Türkiye değil. Artı bunların bir kısmı Amerika ile flört ediyor, bir kısmı Rusya ile flört ediyor. Kendi içerisinde de şey var. Ama şunu bilmiyorlar. Bugün o güçler, zaten Esed'in kalıcı olmadığını herkes biliyor. Esed gidecektir. Yani yeni Suriye'de bunun yeri yoktur. Belki 6 ay daha sürür. Belki 1 yıl, 2 yıl yani, ama gidecektir. Amerika ve Rusya da buradan gidecektir. Ve biz yine biz bize kalacağız. Yani güneyin...
PYD unsurlarının, bugün PYD terör örgütü unsurlarının bir takım yerleri bugün elde etmiş olması orayı ilelebet muhafaza edecek anlamına da geldi.
Kesinlikle. Yani güneyinizde Sünni Araplar var. Kuzeyinizde Türkiye var. Ve siz orada...
Bu iki faktöre rağmen orada, bu iki tarafın razı olmadığı bir yapının orada sürmesi mümkün değil.
Mümkün değil. Siyasi olarak da mümkün değil. Ekonomik olarak da mümkün değil. Peki bunların yapmaya çalıştığı nedir? Tamamen taşeronluk yapıyorlar ve Türkiye'nin elini zayıflatmaya çalışıyorlar. Aynı anda çözüm sürecini bitirip işte bu hendekleri kazmasını da öyle. Yani aklı başında bir Kürt siyasetçi şunu açıklayamıyor. Yani bu hendek kazınca ne elde edebileceğini bir türlü açıklayamıyorlar. Yani evet. Bin yıllık biz bu coğrafyada kalmışız. Haçlı seferlerini görmüşüz, Moğol istilasını görmüşüz ve bu ülke yüzlerce ihanet görmüştür ama yani imparatorluk sonrasında ordusu terfi edildiği bir dönemden sonra, Mondros'tan sonra bile bu vatanı kurtarmayı bilmiş bir Türkiye devleti, şu an gücünün zirvesinde olduğu bir zamanda 3-5 tane hendek kazan çapulcuya pabuç mu bırakır?
Evet.
Yani bunun aklen mantıken bir izahı var mı? Yok. İşte bunlar sadece ve sadece Türkiye'nin enerjisini içeride harcayıp bugünkü Suriye'de ve yeni kurulan Orta Doğu düzeninde Türkiye'de masada elini zayıflatmak. Yani şundan emin olalım. Evet. Türkiye olmadan o masa kurulamaz. Yani eski Türkiye değil artık. Dikkat edin. Yani Avrupa'da, NATO içerisinde bugün işte bir toplantı olacak olsa Türkiye masaya gelmeyince yani bir karar almanın bir anlamı kalmıyor. Niye? Mültecilerle ilgili bir sorunu konuşacaksınız. Yani Türkiye orada yoksa siz boşa konuşuyorsunuz demektir.
Evet, yani bu anlamda belki Türkiye işte oyun kurucu ülke değil ama oyun bozucu bir ülke.
Evet, yani Türkiye'ye rağmen bir şey yapamazsınız.
Yani PYD konusunda Türkiye'nin farklı bir politika izlediği yok. O zaman PYD işte Salih Müslim'e ifade ettiğiniz gibi izlemesi gereken yol haritasını vermişti tabiri caizse. Yani rejimle özellikle mesafeyi arana mesafe koy. Ve işbirliği içerisinde oluruz. Belki bu noktada Türkiye'nin yetersiz kaldığı nokta orada PYD'nin Suriye'nin kuzeyindeki Kürt bölgesindeki diğer Kürt unsurlarının siyasi anlamdaki güçlenmesi noktasında yeterli şeyi verememiş olması. Yok. Orada PYD'nin daha baskın, daha silah unsurunda devreye sokarak onları bertaraf etmiş olmasının da altını çizmek gerekiyor belki.
Mesela Türkiye o Kobani hadisesinde bile bunlara yardım etti. Yani sınırları kapasaydı, Barzani bölgesinden gelen güçlerin bunlara desteği olmasaydı, Amerika'nın havadan desteği olmasaydı bunlar...
Yani mümkün değil.
Yani IŞİD bunları orada bir haftaya bitirirdi.
Evet.
Şimdi Türkiye bütün bunları yapmışken ben şu andaki Salih Müslim ve PYD hareketini, yani gariptir ama tam 100 yıl önce Şerif Hüseyin'in Lawrence'a inanmasına benzetiyorum. Lawrence da demişti Şerif Hüseyin'e, Yemen'den Toroslara kadar Büyük Arabistan. Şimdi bunlara Büyük Kürdistan hayali kurduruyorlar. Sen bizimle beraber olursan, Türkiye'ye ihanet edersen size büyük işte güneyi şurada, kuzeyi burada, yani Türkiye'nin içerisinde de ameliyatla bir toprak parçası koparmayı hayal ediyorlar.
Sadece sadece Türklere ihanet etmiyorlar hocam. Kürt halkına da ihanet içerisindeler aynı zamanda.
Ve masum İşinde gücünde ya gelmiş batıda 10 yıllarca çalışmış, bir ev almış, bir bağ bahçe kurmuş. Bu insanların da düzenini bozacak bu insanlar böyle giderse. Allah muhafaza.
Evet. Hocam üzülerek ifade etmek gerekirse, yani şimdi uluslararası medyaya bakıldığı zaman, yani Türkiye'nin İşte gerek Kobani olayları sırasında o binlerce Kürt'e kucak açmasına rağmen, daha önce Irak işgali zamanındaki Kürtlere kucak açmış olmasına rağmen, şimdi Türkiye'nin PYD ve PKK terör unsurlarına karşı gerçekleştirdiği operasyonlar, dışarıda işte BBC'ye bakıyorsun, bunu Arap medyasında da görmek mümkün, Türkler Kürtleri bombalıyor.
Evet.
Yani bu klişe altında ciddi bir algı operasyonu yürütülüyor. Kesinlikle yani Türkiye PKK veya PYD örgütünün elemanlarını bombalıyor şeklinde verilmiyor. Türkler Kürtleri bombalıyor. Bu ciddi bir handikap. Bunu bir türlü aşabilmiş değiliz. Yani bu anlamda çok ciddi çalışma yapılması lazım ama nasıl olacak?
Bunu şuna benzetebiliriz. Yani hayatı boyunca alnı secdeye gitmemiş fakat nüfus cüzdanında Müslüman yazan biri eline silah alıp adam öldürdüğünde Müslüman terörist oluyor.
Evet.
Fakat bu batıdaki İran'ın, ETA'nın bir sürü örgütlerin, onlar da Katolik terörist değil, Protestan terörist değil. Öyle bir şey duydunuz mu? Yahudi terörist değil. Yok. Müslüman terörist. Şimdi bizim de bu terör gruplarına yaptığımız harekatı bu defa Kürtlere yapılan harekat olarak verilip buradaki amaç işinde gücünde sivil Kürt halkını ve vatandaşlarımızı bir noktaya kanalize etmek. Çünkü onların nihai hedefi bu coğrafyada bizi Türklerle Kürtleri, Kürtlerle Arapları ayrıştırarak, birbirine düşürerek ve onlara küçük bir devlet vaat edip ondan sonra da bütün Orta Doğu halklarının yönünü İsrail'e değil, o kurulan kozmik Kürdistan üzerine yoğunlaştırıp böylece de İsrail'e bir nefes aldırma politikasıdır bu. Yani evet. Onlar da sanıyorlar ki bize devlet kurduracaklar, işte ne bileyim bizi özgürleştirecekler vesaire. Yani Kürt halkının son 20-30 yıl içerisinde dünyada, bakın birçok yerde yaşıyorlar, Avrupa'da yaşayanlar da var, Türkiye'deki kadar özgür olduğu, Türkiye'deki kadar haklara sahip olduğu başka bir coğrafya yoktur.
Evet.
Buna Kuzey Irak da dahil. Yani Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetiminde dahil olmak üzere Kürtlerin hak ve özgürlükler olarak yaşadığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden daha güvende oldukları bir yer yoktur. Evet. Yani hiç kimseye Kürt olduğu için herhangi bir kötü muamele olduğunu kimse iddia edemez. Ama sen PKK'lıysan teröristsin. Yani bu teröristsen DHKPC'li Türklere de yapıyor devlet aynı şeyi. Yani evet. Teröristin Türk'ü Kürt olmaz ki.
Şimdi Türkiye bir diplomasi atağına geçtiği anlaşılıyor. İşte Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinin büyükelçilerini çağırmış Türkiye ve bu anlamda da ciddi bir diplomasi atağı başlatılacağı ifade ediliyor. Ne dersiniz? Türkiye özellikle bu Ankara saldırısının arkasında PYD'nin çıkmasının peşi sıra Avrupa'yı ikna edebilir mi? Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ni ikna edebilir mi? Çünkü ciddi bir açı farkı söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri işte PKK terör örgütü ama PYD bizim işbirliği içerisinde olduğumuz ve terör örgütü olarak kabul etmediğimiz bir örgüttür. Tezini değiştirebilir mi Türkiye?
Şimdi birini bir şeye ikna etmek için onun haberinin olmaması lazım, bilgilendirmek lazım. Yani bugün o DAEŞ denen terör örgütünü de, PYD'nin eline silahı verenleri de, onları bize karşı kışkırtanları da zaten onlar, yani bilgilendirmeye evet. gerek yok. Fakat bu hadiselerden sonra dünya kamuoyunda, kitle iletişim araçlarında çıkan haberler ve kendilerinin de yani 2001 o Dünya Ticaret Merkezi saldırısından bu yana bütün dünyayı teröre karşı ayağa kaldırdıkları ve yegane argümanlarının terör olduğu bir ortamda teröre direkt biz muhatap oluyoruz. Bu nedenle bugün soruyorlar işte Amerikan yetkilisine bu DAEŞ saldırısıyla ilgili vesaire, yorum yok diyor. Ne yorumu yapsın yani?
PYD her saldırısı. Evet. YPG saldırısı.
Evet. Yani ne yorumu yapabilir? Her şeyi biliyor zaten. Yani ben mi azmettirdim desin. Bu nedenle Türkiye'nin özellikle gerek Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, gerek basın yayın organlarının dış dünyaya karşı yabancı dilde, yani gazete, haber, internet sitesi olarak olayların bir de bizim gözümüzden nasıl görüldüğüne dair Arap kamuoyuna da böyle Batı kamuoyuna da
çok ciddi bir çalışmanın
çok yapılması. Çok ciddi bir PR çalışmasının yapılması gerekir diye düşünüyorum. Eğer bunu bir PKK'lar yapabiliyorsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin haydi haydi yapması gerekir.
Evet. Şimdi Türkiye'nin atacağı adımlar, izleyeceği yol bir hayli merak ediliyor. Özellikle bu saldırının arkasında işte PKK'nın uzantısı niteliğindeki YPG'nin olmasının ortaya çıkmasından sonra işte kırmızı çizgiler konusunda ne gibi adımlar atacağı, çünkü Azize yönelik saldırılar artmış vaziyette. Türkiye'ye girer mi girmez mi tartışmaları daha da güçlenmiş vaziyette. Türkiye'nin girmeden başka askeri anlamda ki seçenekleri konusunda farklı seçenekleri de olması gerekir.
Elinde
mutlaka.
Elinde seçenekler var ve belki de yarından itibaren görebileceğiz onu. Hı-hı. Şimdi bu YPG PYD marifetiyle bu koridoru kapatıp Özgür Suriye ordusu ve bütün muhaliflerin Türkiye ile bağını kesmeye çalışıyorlar. Türkiye'de muhtemelen şunu yapacaktır. Bu diyelim ki Suriye içlerindeki bu muhalifler Hatay üzerinden ve değişik bölgelerden Türkiye'ye girip şu anda nasıl ki hem Fırat'ın doğusundan hem Fırat'ın doğusundan batıya geçmeye, Afrin'den de doğuya doğru hareket edip böyle bir iki yönden çember alma harekatı yapıyor. Türkiye'de Özgür Suriye ordusu milislerini değişik kapılardan Türkiye'ye alıp kuzeyden Afrin üzerine göndererek onları arkadan çevreleme politikası yapacaktır ve yapmalıdır diye düşünüyorum. Yani evet. Obüsler desteğinde. Yani madem bu çevreleme harekatı vardır. Yani Türkiye'nin askerini, silahlı güçünü oraya sokmaya gerek yok. Suriye içlerinde çember alınan bu Özgür Suriye ordusuna mensup savaşçıların Afrin'de PYD'lilerin üzerine sürdürür. Yani dolayısıyla madem artık siz bu çatışmanın ortasına girdiniz, Ankara'nın savunması Azez'de başlıyor, Halep'te başlıyor. Siz Azez'de, Halep'te, Cerablus'ta, Dera'da sesinizi çıkarmazsanız, Hama'da, Humus'ta oradaki Türkiye yanlısı direnişçilerin çembere alınıp esir alınmasına, yok edilmesine göz yumarsanız, bu sınırınıza konulan bariyerle siz onların dayatmalarına ses çıkaramayacaksınız demektir.
Evet. Şimdi Türkiye'nin muhtemel Suriye müdahalesi söz konusu olduğu zaman ortaya çıkacak riskler de analiz ediliyor. Bu Rusya medyasında da konuşuluyor. Muhtemel risklere ilişkin mesela Suriye'de Türkiye ile Rusya karşı karşıya gelir mi, savaşır mı tarzında ki sorular gündeme geldiği zaman Rus analistlere göre şayet Türkiye Suriye topraklarına girmeden yine obüslerle bombalamayı sürdürürse Türkiye ile Rusya'nın karşı karşıya gelme ihtimalinin çok zayıf olduğu, hemen hemen olmadığı şeklinde, ama muhtemel kara operasyonu düzenlenmesi halinde Rus yetkililere göre, Rus işte analistlere göre Türkiye ile Rusya'nın karşı karşıya gelme ihtimali var. Yani bu riski rağmen Türkiye bir kara operasyonu düzenleme şeyini gerçekleştirir mi?
Şimdi Türkiye'nin tek başına Suriye'ye askeri birliklerini resmen sokması
beklenmiyor.
Türkiye için de çok akılcı bir politika değildir. Şu anda en güvendiğimiz Arap ülkeleri bile Türkiye'yi işgalci görmeye başlar. Böyle bir hareketten dolayı. Dolayısıyla Amerika'nın yaptığı gibi bugün işte Amerika 1991'deki 1. Körfez Harekatı'nda, 2. Körfez Savaşı'nda Saddam'ı devirdiği sırada bir koalisyon diye bir böyle bir şehir efsanesi uydurdu. Yeni Zelanda'dan haritada yeri belli olmayan mini minnacık ülkeler de ben de varım bu koalisyonda dedi, ama %90 Amerikan uçakları, Amerikan askeri işi hallediyordu. Ama görünürde perde gerisinde bu vardı. Türkiye'nin de yapacağı şey, yani Suudi Arabistan'ı, Katar'ı şu an yanına aldı. Bunu mümkün olduğu kadar cepheyi genişletir. Belki de 30 ülke, 40 ülke, 50 ülkeden oluşan, yani oraya birlik vermesine de gerek yok. Ben de bu birliğin içerisindeyim deyip böyle bir harekat olursa o ayrı bir konu. Yani adını bir işte koalisyon koyarak girersiniz, o zaman yapacak bir şey yok. İkinci bir konuda Kobani örneği çok önemlidir. Kobani'de DAEŞ oradaki Kürt direnişçileri sıkıştırdığında Türkiye Barzani birliklerinin kendi sınırlarından geçip onlara yardım etmesini sağlamıştı. Madem ki onlar tekrar silahlarını bize doğrulttu, Suriye içindeki direnişçiler de oradan alıp onları tam da en batıdaki şu anda bizim Kilis'in hemen güneyinde yer alan Afrin bölgesinde onlara karşı mücadele eder ve obüsleri de destekler. Yani Türkiye'nin elinde çok fazla kart var. Yani Türkiye onların sandıklarından çok çok güçlü. Fakat şu anda sivil halka zarar gelsin istemiyor ve buradaki bin yıllık imparatorluk kültürü vardır. Bir arada yaşama kültürü vardır. Türkiye hala bunları düşünüyor. 10 yıl sonrasını, 50 yıl sonrası. Büyük devletler böyle hareket ederler. Yoksa iş kavgaya kalırsa onların yani gerçekten çok komik diklenmeleri vesaire.
Evet. Kullanılıyorlar ama kullanıldıklarının farkında değiller. Ağızlarına açılan bir parça bala.
Yani sinir. Onu anlayabilecek stratejik taktik akılları da yok.
Evet. Şimdi kalan dakikalarımızı da birazcık bu birinci bölümümüzü ifade ettik. Obama'nın siyasetini, Obama döneminin Orta Doğu siyasetine ilişkin. Şimdi Obama iktidara geldiği zaman, başkan olduğu zaman adının önündeki o Hüseyin'den de ilhamla İslam dünyasında bir heyecan olmuştu. Yani ifadelere göre hatta mevlid okutanlar dahi olmuştu. Şimdi Obama'nın işte topal ördekliğinden de geçti. Kanadı kırıldı, kırılmış artık. Kanadı kırılmış kuşa dönmüş vaziyette. Topallığa da geçtik. Baktığımız zaman Obama politikalarının inanılmaz bir acizlik içerisinde olduğunu görüyoruz. Özellikle Orta Doğu üzerinde işte ne bileyim Suriye politikasına bakıyoruz. Esed'e karşı mı, muhaliflere mi karşı mı sorusuna baktığımız zaman muhaliflere karşı olduğu çok daha net. Yani Esed'in Suriye'nin geleceğinde yeri yok ifadesinin bir anlam ifade etmiyor açıkçası. Bütün icraatları Esed'in işine yarayan vaziyette.
Aslında o konuda ben biraz aykırı düşünceye sahibim. Amerika'nın İsrail'den sonra bölgede en yakın partneri Türkiye ve Suudi Arabistan'dır. Her ne pahasına olursa olsun Amerika ne Türkiye'den ne de Suudi Arabistan'dan vazgeçebilir. Olmazsa olmazlarıdır. Hatta bir siyasi coğrafya dersinde okuluyor. Eksen ülkeler teorisi vardır. Bu orada şöyle ifade edilir. Yani dünya dengeleri açısından Amerika'nın küresel liderliğini sürdürebilmesi için 9 ülkeden bahseder. İşte Brezilya, Türkiye, Endonezya, Güney Afrika gibi ülkeleri sayar. Bu ülkelerden en önemlisi de Türkiye'dirdir. Türkiye tek başına bir şey yapamaz ama tahtaravallide kimden yana olursa onun galip gelmesine ve ağır basmasına sebep olacak güce sahiptir bölgesinde diyor. Ki 1990'lı yıllardaki bir şeydir bu Amerikan politikası. Bu nedenle Suriye'de Özgür Suriye ordusunun, Mısır'da Muhammed Mursi'nin iktidardan uzaklaştırılması Türkiye'ye olan düşmanlığından değil, Suudi Arabistan'a olan düşmanlığından değil. Suudi Arabistan ve Türkiye artık onların ona biçmiş olduğu role göre biraz daha fazla palazlandılar. Daha büyüdüler, serpildiler. Bu çevredeki rejimler de onlara yakın olursa Amerika bir gün bizim tamamen kaybetmekten ve kontrolden çıkmamızdan korktuğu için bizi adeta terbiye ediyor. Evet. Yani bir takım önümüze olmazları gösteriyor. İşte Suriye'ye Rusya'yı getirmesi de bundandır. Ama son kertede ne YPG, PYD, PKK ne de bir başkasını Türkiye'yi kesin kaybetmeye tercih edemez. Yani iş son kerteye geldiğinde evet. Amerika bunu göze alamaz.
Yani Türkiye'nin özgün bir politika izlemesini razı değil ama zayıf bir ve kullanılabilir bir Türkiye'ye razıdır.
Ya 1903 yılında söylenmiş bir söz bu. Evet. Roosevelt zamanında deniyor ki Türkiye bölgesinde ulu bir çınar gibidir. Kurumaya yüz tuttuğunda sulamalı, dal budak salmaya kalktığında da budamalıyız. Evet. Şimdi Türkiye'nin budanma vakti geldi onlara göre. Yani bizim ona biçtiğimiz role göre biraz daha fazla dalları şey oldu ama biz bu ağacın kurumasını yok olmasını da istemiyoruz diyor ama bizim koyduğumuz ölçülerde bir ülke evet, olsun.
Yani o reklamlara yansıdığı şekilde Türkiye çok oldu.
Evet,
her
aynen
anlamda
öyle.
Çok oldu. Onun faturası kesilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla yani Türkiye'nin her anlamda çok güçlü olmaya ihtiyacı var. Hem ekonomik anlamda hem işte askeri anlamda güçlü bir Türkiye olması gerekiyor hocam.
Amerika Türkiye'yi yani Türkiye'yi
son cümlelerini
bir ağaca benzetecek olur. Amerika Türkiye'yi bu ağacı kökünden kesmeyi asla göze almaz, menfaatine de gelmez. Ama bu ağacın fazla bir ulu çınar olması işine gelmiyor.
Evet.
Yani diyor bana rağmen iş yapmaya kalkar diyor. Hı hı, ve hı. Nitekim öyle yapmaya başladı evet. Türkiye. Suudi Arabistan bu İran'la nükleer anlaşmalar çerçevesinde Amerika'ya karşı soğuk davranmaya başladı. Diyor ki siz benim bu bölgedeki vazgeçilmez partnerlerimsin ve benim çizdiğim rotada gidin istiyor.
Yani
başına gelenlerin şeyi bu. Yani yoksa Amerika bizi çizdi, Amerika artık bizden başka şey, öyle bir şey yok.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Evet kıymetli dinleyenler, bir Dünya Gündemi programından daha böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle. Esen kalın efendim.
Hayırlı akşamlar.